Ayrım 7.
Bu şölenlerin birinci kısmı resmi ve ciddi bir biçimde cereyan ederdi. Nizam Melikşah'ın sağında otururdu. Okuma yazması olanlar, bilginler çepeçevre dizilir, Hint ya da Yemen kılıçlarını methederler, Aristo'nun yazdıklarına kadar her konuda tartışırlardı. Sultan bir süre bu konulara ilgi duyar, sonra bakışları donuklaşırdı. İşte o zaman vezir, gitme vaktinin geldiğini anlar, diğerleri de onu izlerdi. Onların yerini sazcılar, rakkaseler, oyuncular alır, şarap testileri dolar, içki sofrası da Hakan'ın keyfine göre uzun ya da kısa sürerdi. Güçlü vezirinden vazgeçemeyen sultan öcünü eğlenmekle almış olurdu. Günü geldiğinde babasını nasıl vuracağını tahmin etmek için çocuksu bir taşkınlıkla elleri nasıl çırptığını izlemek yeterliydi. Hasan, sultanın vezirden nefret etmesi için elinden geleni yapmaktaydı. Nizam hangi konularda erişilmez sayılıyordu? Bilgisiyle mi? Ussallığıyla mı? Tanrı ve imparatorluğu savunma yeteneğiyle mi? Hasan kısa bir sürede benzeri bir yetenek sergiliyordu. Vezirin sadakati mi söz konusuydu? Sadık olduğunu göstermekten kolayı yoktu. Sadakat, yalancı ağızlardaki kadar doğru olamaz. Hasan, Melikşah'ın dillere destan pintiliğini harekete geçirmeyi de iyi biliyordu. Sürekli biçimde vezirin yaptığı harcamalardan söz ediyor, aldığı yeni giysileri, vezirin yakınlarının aldıkları eşyaları anlatıyordu. Nizamın iktidarı ve şatafatı sevdiği bir gerçekti. Hasansa sadece iktidarı seviyordu. Dünya nimetlerinden el etek çekmiş biri olarak görünmeyi iyi beceriyordu. Melikşah'ı iyice körükledikten sonra ateşi yakmayı kararlaştırdı. Olay bir cumartesi günü taht odasında meydana geldi. Sultan öğleye doğru baş ağrısıyla uyanmıştı. Canı son derece sıkkındı. Vezirinin Ermenilerden oluşan muhafızlarını 60 bin altın dağıttığını öğrenmiş, fena içerlemişti. Haber tabii ki Hasan ve şebekesi aracılığıyla kendine ulaşmıştı. Nizam sabırla ayaklanmayı önlemek için birlikleri beslemek gerektiğini, en ufak bir ayaklanmada harcamanın 10 misli fazlasını harcamak gerekeceğini anlatıyordu. Melikşah'sa avuç dolusu altın saçmakla sonunda maaş verilemeyecek duruma düşüleceğini, ayaklanmanın işte o zaman başlayacağını söylüyordu. İyi bir hükümet altınını ihtiyaç duyulacak günler için saklamamalı mıydı? Nizam'ın 12 oğlundan biri söze karışmanın yerinde olacağını düşündü. İslam'ın ilk günlerinde Halife Ömer, fetihlerde sağlanan altınları saçmakla suçlandığında şöyle demişti. Bu altın bize Tanrı'nın lütfu değil mi? Tanrı'nın daha fazlasını bahşedeceğine inanmıyorsanız hiçbir şey sarf etmeyiniz. Bana gelince Allah'ın cömertliğine inanıyorum. Müslümanların iyiliği için sarf edilebileceğim altınlardan bir tekini bile kasamda tutmam. Melikşah'ın böyle bir davranışta bulunmaya hiç niyeti yoktu. Hasan'ın kafasına soktuğu bir düşünce nicedir içini kemiriyordu. Emrini verdi. Hazineme giren her bir kuruşun ve sarf edilen her bir akçenin ayrıntılı hesabını istiyorum. Sonuç ne zaman hazır olur? Nizam çökmüş gibiydi. Bu hesabı verebilirim ama zaman alır, dedi. Ne kadar zaman hoca? Sultanın ata değil de hoca demesi dikkati çekti. Gerçi saygılı bir sesleniş biçimiydi ama gözden düşmenin işareti de sayılabilirdi. Nizam şaşırmış, anlatmaya çalışıyordu. Her eyalete bir muhasip göndermek ve uzun hesaplar yapmak gerekecek. Tanrı'nın inayetiyle geniş bir imparatorluğa sahibiz. Böyle bir çalışmanın sonucunu 2 yıldan önce almamız zordur. Hasan saygılı bir biçimde yaklaştı. Efendimiz, dedi. Olanak verilir ve divanın bütün evrakının verilmesi emredilirse böyle bir çalışmayı 40 gün içinde tamamlarım. Nizam cevap vermek istediyse de sultan ayağa kalkmıştı. Büyük adımlarla kapıya gitti ve pekala, dedi. Hasan divana girecektir. Divan kalemi onun emrinde olacak. Onun izni olmadan hiç kimse kaleme giremeyecek. 40 gün sonra bu iş bitmiş olacak. O günden sonra bütün imparatorluk büyük bir telaşa düştü. İdari kesimlerde çalışma yürümez oldu, birliklerin ayaklanacağı haberleri gelmeye başladı, iç savaştan söz edilir oldu. Nizamın İsfahan'ın bazı mahallelerini silahlandırdığı söyleniyordu. Çarşıda esnaf malını gizler olmuş, belli başlı çarşıların kapıları kapatılmış, özellikle kuyumcular dükkanlarını öğleden sonraları açmaz olmuşlardı. Divanda gerginlik büyüktü. Koca vezir kalemini Hasan'a bırakmak zorunda kalmıştı ama ikameti hemen yanı başındaydı. Arada sadece küçük bir bahçe vardı. Ancak bu küçük bahçe gerçek bir karargaha dönüşmüştü. Nizamın kişisel korumaları tepeden tırnağa silahlı olarak kol geziyorlardı. Ömer son derece sıkkındı. Ortalığı yatıştırmak için araya girmek istiyor, uzlaşma yolları arıyordu. Nizam onu kabul etmeye devam ediyordu ama zehirli hediyesi için sitem etmekten kendini alamıyordu. Hasan'a gelince evrakların içinde kaybolmuştu ve sultana sunacağı sonucun telaşı içindeydi. Hasan geceleri bir avuç adamının ortasında divanın topladığı odanın halısından başka yere yatmıyordu. Kader gününden 3 gün önce Hayyam son bir girişimde bulunmak istedi. Hasan'ın yanına gitti, onu görmek için diretti. Ancak sahibi haber toplantıda olduğu için bir saat sonra gelmesi söylendi. Kapıdan çıkacağı sırada tepeden tırnağa kırmızılar içinde bir harem ağası yanına gelip, ''Hoca Ömer, beni izlemek lütfunda bulunurlar mı?'' diye sordu. ''Bekleniyorsunuz.'' Adam onu çapraşık yollardan, bir takım merdivenlerden geçirdikten sonra bir bahçeye soktu. Hayyam böyle bir bahçenin olabileceğini aklına bile getirmemişti. Tavus kuşları serbestçe dolaşıyordu. Kayısı ağaçları çiçek açmıştı. Bahçedeki çeşmenin arka tarafından geçip sedef işlemeli bir kapının önüne geldiler. Ağa kapıyı açtı, Ömer'i buyur etti. Burası duvarları ipek kumaşlarla kaplı geniş bir odaydı. Dip tarafta bir perdenin örttüğü tonozlu bir girinti göze çarpıyordu. Perde kıpırdadı, orada birinin durduğu açıktı. Hayyam içeri girince hafif bir kapır tıkırtısı duyulmuştu. Birkaç saniye bekledi. Sonra bir kadın sesi duydu. Ses yabancıydı ve Türkçe konuşuluyordu. Ses kısıktı ama sözler kaya gibi sertti. Hayyam ne söylendiğini anlamadı, konuşanın sözünü kesmek istedi, Farsça konuşulmasını rica etti ya da Arapça ya da daha tane tane konuşulmasını. Ama bir perdenin ardına gizlenmiş bir kadınla konuşmak kolay değildi. Kadının sözleri bitirmesi için bekledi. Ardından bir başka ses. ''Sultanımızın eşi, hanımım Terken Hatun, buraya geldiğin için sana teşekkür ediyor.'' dedi. Bu kez Farsça konuşulmuştu. Ömer sesi tanıdı. Bağırmak istedi ama ağzından sevinçli bir mırıltı döküldü. ''Cihan?'' Kadın örtüyü kaldırdı, peçesini açtı ve gülümsedi ama Ömer'in yaklaşmasını elinin bir hareketiyle önledi. Hatun divandaki kavgadan endişe duyuyor. Huzursuzluk artıyor, kan dökülecek. Hakanımız dahi çok kaygılı, yanına yaklaşılmaz oldu. Harem, Hakan'ın öfkeli bağırmalarıyla titriyor. Bu durum böyle sürmez. Terken Hatun iki tarafı barıştırmak için senin büyük çaba sarf ettiğini biliyor. Senin başarılı olmanı çok istiyor ama pek ümidi yok. Hayyam başıyla onayladı. Cihan devam etti. Terken Hatun iş bu noktaya vardığına göre iki rakibi saf dışı bırakıp yönetimi huzur sağlayacak birine vermenin daha doğru olacağını düşünüyor. Sultanın çevresini sarmış entrikacılara değil, akıllı, bilgili, çıkarcı olmayan, mantıklı birine ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Hakanımız seni çok takdir ettiği için büyük vezir olarak senin atanmanı önermek istiyor. Sen atanırsan bütün ülke rahatlayacak. Ama böyle bir öneride bulunmadan önce senin onayını almak istedi. Ömer kendinden bekleneni bir süre kavrayamadı. Sonra haykırdı. Tanrı aşkına Cihan, beni mahvetmek mi istiyorsun? Beni imparatorluğun ordularına kumanda ederken, bir emirin kellesini uçururken, bir köle ayaklanmasını bastırırken görebiliyor musun? Beni yıldızlarımla baş başa bırak. Dinle beni Ömer. İşleri yönetmeye niyetin olmadığını biliyorum. Sen sadece orada bulunacaksın. Kararları başkaları verip uygulayacak. Yani gerçek vezir sen olacaksın, hanımın da gerçek sultan. İstediğim bu, öyle değil mi? Bundan niçin rahatsızlık duyuyorsun? Onuru sana, tasası bize ait olacak. Bundan iyisi can sağlığı. Terken Hatun öneriyi yumuşatmak için araya girdi. Cihan söylediklerini çevirdi. Hanımım diyor ki, senin gibi adamlar siyasete sırt çevirdikleri için bu kadar kötü yönetilmekteyiz. Çok iyi bir vezir olabilecek bütün niteliklere sahip olduğunu söylüyor. Ona de ki, yönetmek için gerekli olan niteliklerle iş başına gelmek için gerekli olan nitelikler arasında fark vardır. İşleri iyi yönetmek için kendi işleri unutup sadece başkalarına, özellikle en yoksul olanlara bakacaksın. İktidara gelmek içinse insanların en açgözlüsü, en bencili, kendi dostlarının bile gözünün yaşına bakmayana olacaksın. Bense kimseyi incitemem. İki kadının tasarısı öylece yarım kaldı. Ömer önerilerini reddetti. Zaten bir işe de yaramazdı. Nizam ile Hasan'ın karşı karşıya gelmeleri önlenemez olmuştu. O gün kabul odası bir arenaya benziyordu. Orada bulunan 15 kişi birbirinin hareketini gözlemekteydi. Her zaman taşkın mizacı ile tanınan Melikşah bile alçak sesle konuşuyor ve her zamanki gibi bıyığını çekiştirip duruyordu. Arada bir iki gladyatöre bir bakış fırlatıyordu. Hasan siyah buruşuk giysileri siyah sarı ile ayakta duruyordu. Sakalı sanki her zamankinden daha uzundu, avurtları çökmüş, gözleri Nizam'ınkilerle karşılaşmaya hazır ama uykusuzluktan ve yorgunluktan kıpkırmızıydı. Arkasında bir katip geniş bir kurdele ile bağlanmış bir sürü evrak taşıyordu. Büyük vezir kıdemine duyulan saygıdan ötürü oturmaktaydı. Giysileri beyaz, sakalı kır, alnı kırışıktı. Sadece gözleri genç, hareketli ve parlaktı. Oğullarından ikisi yanında duruyordu. Çevrelerine kinci bakışlar fırlatıyorlardı. Sultanın hemen yanında duran Ömer bitkin ve kaygılıydı. Kafasının içinde herhalde söylenmeye hiç fırsat bulamayacağı sözleri tasarlayıp duruyordu. Melikşah, hazinemizin durumu hakkında bugün bilgi vermem vaadinde bulunulmuştu. Hazır mı? Diye sordu. Hasan eğilerek selam verdi. Sözümü tuttum. Her şey hazır, dedi. Katibine döndü, adam yanına geldi ve ona evrakı verdi. Sabah okumaya başladı. İlk sayfalar uzun teşekkürler, hayır duaları, bilgece söylenmiş cümlelerle doluydu. Adet böyleydi. Orada bulunanlar daha fazlasını bekliyorlardı. Sonunda iş oraya da geldi. Hasan, her eyaletin, her ünlü ve büyük kentin sultanımızın hazinesine ne verdiğini tam olarak hesap ettim. Düşmandan elde edilen ganimeti de değerlendirdim. Bu paraların nasıl sarf edildiğini artık biliyorum, dedi. Boğazını temizledi, okuduğu sayfaları katibine uzattı, diğerini aldı. Okumak üzere gözlerini hizasına getirdi, dudakları aralandı, sonra kasıldı. Sayfayı uzaklaştırdı, diğer sayfalara baktı, kızgın bir biçimde evrakı karıştırmaya başladı. Kimseden ses çıkmıyordu. Sonunda Hakan sabırsızlandı. Ne oluyor, seni dinliyoruz, dedi. Efendimiz, gerisini bulamıyorum. Sayfaları sıraya koymuştum ama aradığım kağıt aradan kaymış olacak. Onu bulacağım. Aramaya devam etti. Durumdan yararlanan Nizam üst perdeden konuşmaya başladı. Herkesin başına gelebilir. Genç dostumuza bu yüzden kızmamalı. Böyle bekleyip duracağımıza gerisini dinleyelim. Haklısın ata, gerisini dinleyelim. Herkes Hakan'ın vezirine yeni baştan ata dediğini fark etmişti. Bu yeniden göze girdiğine işaret mi sayılmalıydı? Hasan utançtan kıvranırken vezir lehindeki durumu daha da sağlama bağlamak istedi. Kaybolan sayfayı unutalım. Hakan'ımızı bekletmek yerine kardeşimiz Hasan'ın bazı önemli kent ve eyaletlere ait rakamları vermesini öneriyorum. Hakan onayladı. Nizam devam etti. Örneğin aramızda bulunan Ömer Hayyam'ın memleketi Nişapur'u ele alalım. Bu kent ve eyalet acaba hazineye ne getirmiş? Hasan, hemen sunayım, dedi. Ayaklarına kapanmak ister bir hali vardı. Alışkın bir biçimde dosyaya el attı. 34. sayfayı çıkarmak istedi. Nişapur'a ait ne varsa bu sayfaya yazdığını biliyordu. Boşuna. Sayfa yok, kaybolmuş, diyebildi. Çalmışlar, kağıtlarımı karıştırmışlar. Nizam ayağa kalktı, Melikşah'ın yanına vardı ve kulağına. Efendimiz en yetenekli hizmetkarlarına, işlerin zorluklarını bilen ve oluru olmazdan ayırabilenlere güven duymazsa sonunda ya bir deli, ya bir şarlatan, ya da bir cahil tarafından işte böyle hakarete uğrar, diye fısıldadı. Melikşah müthiş bir oyuna getirildiğine bir saniye olsun kuşku duymuyordu. Tarihçilerin belirttiklerine göre Nizamülmülk, Hasan'ın katibini satın almış, bazı sayfaları yok etmesini, bazılarının yerini değiştirmesini emretmiş ve böylece rakibinin sabırla özenle yaptığı çalışmaları boşa çıkartmıştı. O istediği kadar komplo yapıldığını söylesin, çevresindeki gürültülü sesini bastırıyor, sultan da oyuna getirilişinin, dahası vezirinin vesayetinden kurtulma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının kusurunu Hasan'da buluyordu. Askerlerine onu tutuklamalarını söylemiş ve anında idamını emretmişti. Ömer ilk kez söz aldı. Efendimiz merhamet etsinler. Sabbah belki kusur işlemiştir, belki çok aceleci ve çok işgüzar olmakla günah işlemiştir ki bu yüzden kovulması gerekir ama kimseye büyük bir kötülüğü dokunmamıştır. Öyleyse gözlerine mil çekilsin, demiri kızdırın. Hasan ses çıkarmıyordu. Ömer yeniden söz aldı. Kendinin işe soktuğu bir adamın öldürülmesine ya da gözlerine mil çekilmesine gönlü razı olamazdı. Efendimiz diye yalvardı. Genç gözden düşmüş olmanın tesellisini okumada bulacak bir adama bu cezayı uygun görmeyin. Bunun üzerine Melikşah, insanların en bilge olanı, en saf yürekli olan senin için Hoca Ömer. Kararımdan vazgeçiyorum. Hasan Sabbah sürgün edilecek ve ömrünün sonuna kadar uzak beldelerden birinde yaşayacaktır. İmparatorluk topraklarına bir daha asla ayak basmayacaktır, dedi. Ama Kum kentinin adamı geri gelecek ve görülmemiş bir intikam alacaktır. İkinci kitap, Haşhaşiler Cenneti. Aradan 7 yıl geçti. Gerek Hayyam, gerek imparatorluk için görkemli 7 yıl. Son barış yılları. Üzerinde asma yaprakları olan çardakta sofra kurulmuş, üzerine şirazın kokusu kıvamında en iyi beyaz şarabı konmuş, sürahinin çevresinde binlerce pırıltısı olan kaseler dizilmişti. İşte Haziran akşamları Ömer'in kameriyesinde görül gelen manzara. Önce hafif olandan başlamalı, şarap ve çerez. Sonra karışık olanı tatmalı. Yaprak dolmaları, ayva tatlıları. Hafif esinti, sarı dağları aşıp çiçekli meyve bahçelerinden gelir. Elinde uduyla cihan hafiften tıngırdatır. Rüzgara eşlik eder udunun sesi. Ömer kadehini kaldırırdı. Uzun uzun içine çekti. Cihan onu izliyordu. En büyük, en kaygan, en koyu renkli pestili seçti, erkeğine verdi. Bu meyveler diliyle hemencecik bir öpücük demekti. Ömer eğildi, dudakları birbirine değdi, kaçtı, yeniden buluştu, ayrıldı, birleşti. Parmakları dolandı. Hizmetçi kız geldiğinde acele etmeksizin ayrıldılar, her biri kendi kadehine döndü. Cihan gülümseyerek mırıldandı. 7 yaşamım olsaydı, birini mutlaka burada geçirir, şu kerevete uzanır, şu şarabı içer, parmaklarımı şu kaseye daldırır, mutluluğu şu tek düzelikte bulurdum. Ömer, 1 ya da 3 ya da 7 yaşamım olsaydı, her biri burada geçirir, elim saçlarında şuraya uzanırdım, diye yanıtladı. Birlikte ama birbirlerinden değişiktiler. 9 yıllık sevgili, 4 yıllık karı kocaydılar ama düşleri aynı çatı altında değildi. Cihan zamanı yutuyor, Ömer yudum yudum tadına varıyordu. Cihan'ın arzusu dünyaya egemen olmaktı. Hanımının kulağıydı, hanımı da sultanın kulağı. Gündüzleri sultanın hareminde düzenler kuruyor, tüm haberlere el koyuyor, yatak odası dedikodularına kulak kesiliyor, zehirleme kuşkularından haberdar oluyordu. Heyecanlı, hareketli, coşkuluydu. Akşamları ise kendini aşkın mutluluğuna kaptırıveriyordu. Ömer açısından durum farklıydı. Bilimin zevkine, zevkin bilimine varıyordu. Geç kalkıyor, aç karnına bir kadeh sabah içkisini içiyor, daha sonra çalışma masasına geçerek yazıyor, hesap yapıyor, çizgiler ve resimler çiziyor, yine yazmaya kayılıyor, sonra gizli kitabına birkaç satır şiir döktürüyordu. Gece olduğunda evinin üst katına yaptırdığı gözlem kulesine çıkıyordu. Sevdiği, elleriyle bakıp onardığı aletlerine kavuşması için bahçeden geçmesi yeterliydi. Ara sıra kentten gelip geçmekte olan bir bilgin olurdu yanında. İsfahan'da bulunduğu ilk 3 yılını rasathaneyi kurmakla geçirmişti. Yapı, gereçler birer birer denetiminden geçmişti. Ömer, 21 Mart 1079'da büyük törenlerle ilan edilen yeni Celali takvimini hazırlamak için de büyük emek sarf etmişti. Onun yaptığı hesaplamalar sonucu kutsal Nevruz Bayramı'nın tarihinde bir takım değişiklikler olduğunu, Balık Burcu'nun ortasına rast gelen yeni yılın Koç Burcu'nun başlangıcına kaydırıldığını, bu değişiklikten sonra İran ay adlarının Burç adı aldıklarını ve böylece Favardin'in Koç ayı, Esfand'ın Balık ayı diye çağrıldığını hangi İran unutabilir? 1081 yılının Haziran'ında İsfahan'da ve bütün imparatorluk topraklarında oturanlar yeni takvimin 3. yılını yaşamaktaydılar. Bu takvim resmi olarak sultanın adını taşısa da halk arasında Ömer Hayyam takvimi olarak biliniyordu. Kim sağlığında böyle bir onura sahip olabilir? Kısacası Hayyam 33 yaşına geldiğinde tanınan ve sevilen bir insan olmuştu. Onun şiddetten ve hükmetmekten nefret ettiğini bilmeyenler içinde çekinilen ve korkulan bir insan. Bütün bunlara karşın onu cihana yaklaştıran neydi? Bir ayrıntı ama önemli bir ayrıntı. İkisi de çocuk istemiyordu. Cihan ardında bırakacağı bir varlığın yükünü kesinlikle taşımak niyetinde değildi. Hayyam da hayranı olduğu Suriyeli şair Ebu Lala'nın sözlerini aynen benimsemişti. Beni döllendirenin günahını çekiyorum. Kimse benim günahımı çekmeyecek. Bu tutum bizi yanıltmamalı. Hayyam hiç de kötümser biri değildi. Şu satırları yazan o değil midir? Acın sonsuz olduğunda, dünyanın kararmasını isteyecek olduğunda, yağmurdan sonra pırıldayan yeşilliği bir çocuğun uykudan uyanışını düşün. Ömer çocuk sahibi olmak istemiyorsa yaşamın güçlüğünü düşündüğü içindir. Dünyaya hiç gelmemiş olana ne mutlu deyip dururdu.